Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1401 Hicri Kameri 22 Zilhicce 1443 ve Miladi 22 Temmuz 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı ve Nur'a Giden Yol isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işler danışmanı bölgeden Amerikan kalıntılarının ihraç sürecinin kuvvetle devam etmesi gerektiğini söyledi. Tahterevançı Suriye'ye karşı tek yanlı yaptırımların kaldırılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan nükleer görüşmelerde Amerika'nın aşırı taleplerini bir kenara bırakmasını istedi. PKK Duhuk saldırı sorumluluğunu reddederken Almanya saldırıyı kınadı. Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapılacak. Ve Suriye hava savunma sistemi Şam'ın yakınlarında düşmana karşı koydu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işler danışmanı, Amerika kalıntılarının Suriye'den ve bölgenin diğer yerlerinden ihraç etmek için dilinin şepesine üye ülkelerinin işbirliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Velayeti Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Tahran'daki görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Suriye'nin dilinin zincirinin en önemli altın halkalarından olduğu eksene destek verdiğini ve vermeyi de devam edeceğini söyledi. Velayeti İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin bölgedeki Filistin karşıtı planlarla ilgili yaygın uzlaşmalara karşı duruşunu desteklediğini belirterek Siyonist rejim ve unsurlarının güçlü direniş cephesini zayıflatamayacak kadar küçük olduklarını belirtti. İslam İnkılabı Rehberi'nin Uluslararası İşler Danışmanı Suriye Dışişleri Bakanı'na hitaben İran'ın bölgede direniş cephesinin bayraktarı olarak Suriye'ye desteğine devam edeceğini söyledi. Faysal Miktat'ta yapılan görüşmede İslam İnkılabı Rehberi'nin Suriye ile ilgili kesin ve önemli tutumlarını takdir ederek İran İslam Cumhuriyeti ve tabi Suriye'nin tutumunun yıllardan beri bu ülke topraklarını haksız yere işgal eden işgalcilere karşı direniş olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahterevanchi, Suriye insani yardımda siyasi egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyulmasının altını çizerek Şam'a karşı tek yanlı yaptırımların kaldırılmasını istedi. İran'ın bildirdiğine göre Tahterevanchi yerel saate göre Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi'nde Suriye bildirisinin veto edilmesi hakkında yaptığı konuşmada İran'ın Suriye'de insani konulardaki tutumunun tamamen açık olduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlık, insani ve tarafsızlık ilkelerine dayanarak Suriye destek konusunda her zaman Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Tahterevanchi Suriye'ye insani yardımların hayati önem taşıdığını defalarca belirttiklerini ve siyasi şartların ihtiyaç sahibi insanlara yardımların ulaşmasına engel olmaması gerektiğini ifade etti. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi yardımların Suriye'nin siyasi hakimiyeti, bağımsızlığı, vahdeti ve toprak bütünlüğünü zedelemeyecek şekilde ve saygı duyulacak şekilde olması gerektiğini, bunun Birleşmiş Milletler bildirgesinin ilkeleri ve hedeflerine uygun olması gerektiğini vurguladı. Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden her birinin veto hakkını kullanmasından 10 gün sonra kurul başkanını bir oturum düzenlemesini gerektiren 76/262 nolu karar gereği geçen hafta Suriye'ye insani yardımların Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından veto edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Perşembe günü düzenlendi.
İran Dışişleri Bakanı iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için İran İslam Cumhuriyeti'nin azimli olduğunu bir kez daha tekrarlarken Amerika'nın aşure taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın bir lideri göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile telefon görüşmesinde İran'a karşı zalimane yaptırımların iptaliyle ilgili son gelişmeler hakkında görüş tatilinde bulundu. Katar Dışişleri Bakanı İran'ın bu bağlamdaki mantıklı tutumlarını destekledi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Washington'un Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmek istediğini iddia ederken şimdiye kadar bu bağlamda hiçbir girişimde bulunmadı. Görüşmelere katılan ülkelerin çoğu müzakerelerin bir an önce toparlanmasını isterken nihai anlaşmaya varmak için Amerika'nın geriye kalan önemli ve kilit konularda siyasi karar almasını bekliyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumluluk sahibi taraf olarak Amerika'nın Bercam Anlaşması'ndan çekilen ve ihlal eden taraf olduğu için yaptırımları iptal edip anlaşmaya dönmesi ve sorumluluklarının doğrulanması gerektiğini defalarca belirtmişti.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkez Sekreteri ve Uluslararası İşler Yardımcısı bazı batılı ülkelerin çelişkili tutumlarını eleştirdi. İran Peres'in bildirdiğine göre Kazım Garibabadi Avrupalı ülkeleri hitaben şöyle konuştu. İranlı vatandaşları suçsuz yere tutuklayarak yargılayamazsınız, terörist gruplara iyi bir sığınak olasınız ve İran'ın paralarını vermeyip aktarılmasını İran'daki suçluların ve mahkumların serbest bırakılması şartına bağlayıp ama İran'ı rehin almakla suçlayamazsınız. Garibabadi İsveç hükümetinin Hamid Nuri'yi yargılayıp hapis cezası vermesine dair illegal eylemini işaretle İsveç hükümetinin çeşitli terörist gruplar ve İran karşıtı bölücülere destek verip onları yönlendirirken karşılıklı saygı ve ilişkiler çerçevesinde davrandığını nasıl iddia edebileceğini sorguladı. İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkez Sekreteri ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin İran halkı ve hükümetinin malını çalan firarilere bir sığınak haline geldiğini ve onları İran'a geri vermeyip bu konuda direndiğini söyledi. Garibabadi gerçek rehinecinin kim olduğunun belli olması için acaba Avrupa ülkeleri bu ülkelerde tutuklu olan İranlıları ve İran'da tutuklu olan kendi vatandaşların gerçek rakamlarını açıklamak isteyip istemediğini de sordu.
Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, doların dış finansal işlemlerden yavaş yavaş çıkartıldığını belirterek, İran ile Rusya'nın ticari işlemlerini kendi ulusal para birimleriyle yapmaları için uygun zemin oluşmuş ve dolar zamanla da iki ülke arasındaki ekonomik işlemlerden de çıkarılacak dedi. İran ile Rusya ticaret hacminin şu an 4 milyar dolar olduğuna ve bunun da iki ülke ulusal para birimiyle yapılabileceğine değinen Salihabadi, İran ile Rusya arasındaki küçük çaplı ticari işlemlerde iki ülke ulusal para birimlerinin kullanılmasının ilişki mutabakat zaptı imzalanmıştır diye kaydetti. Devrim lideri Ayetullah Hamine'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesindeki vurgulamalarına dikkati çeken Salihabadi, Putin ile devrim lideri arasındaki görüşmede Ayetullah Hamine'ye bu konuya vurgu yaparken ikili ekonomik ve finansal işlemlerde doların azar azar tedavülden çıkarılmasını istedi. Sayın Putin de bu amaca ulaşmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti, ifadesini kullandı. Salihabadi, mevcut koşullar İran ve Rusya'nın ekonomik ve ticari işlemlerinde para birimlerini kullanmaları için uygun zemin oluşturmuş ve bu sadece Rusya ile kısıtlı kalmayacak. İş adamları rublenin kullanıldığı tüm Orta Asya ülkelerinde bu para birimiyle bu ülkelerdeki ticari işlemlerini yürütebilirler diye ekledi.
İran Doğalgaz Milli Firması Genel Müdürü, İran ve Rusya arasındaki doğalgaz işbirliğinin Rus Gazprom ile imzalanan anlaşma ile gelişeceğini duyurdu. İran Milli Petrol Firması ve Rusya Gazprom arasında 19 Temmuz Salı günü 40 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı. Anlaşma, Kiş ve Kuzey Pars gaz sahalarının geliştirilmesi, Güney Pars sahasının basınçlandırılması, 6 petrol sahasının geliştirilmesi, gaz ve ürün takası, LNG projelerinin tamamlanması, gaz ihracat boru hatlarının inşası ve diğer bilimsel ve teknolojik işbirliği alanlarını kapsıyor. İran'ın bildirdiğine göre İran Milli Gaz Firması Genel Müdürü Mecid Çegeni yaptığı açıklamada geçen günlerde Gazprom firması ile imzalanan anlaşma uyarınca İran'ın Rusya ile doğalgaz ticareti işbirliğinin gelişeceğini duyurdu. Çegeni ayrıca İran'ın Gazprom ile işbirliğinin komşu ülkelere gaz takası ve de bu alanda onlarla ortak çalışmaları içerdiğini fakat bunun miktarının daha belirlenmediğini fakat anlaşmanın imzalanmasıyla yakında bu önemli çalışmanın da belirleneceğini ifade etti.
PKK Ankara yetkililerinin Irak'ın Duhok bölgesinde bir tatil beldesine yönelik saldırıdan sorumlu tutulma iddiasını reddederek o bölgede hiçbir işleri olmadığını duyurdu. Iraklı haber kaynakları, çarşamba akşam saatlerinde Türkiye topçu birliklerinin Irak'ın Kürdistan bölgesine saldırı sorunu bazılarını öldü ve veya yaralandı duyuruldu. Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu. Saber'in Newzon verdiği habere göre PKK bölgede hiçbir güçler olmadığını, saldırıya uğrayan turistik beldenin etrafındaki tepeler ve yüksekliklerin Türkiye ordusu tarafından işgal edildiğini duyurdu. PKK ayrıca federal hükümet sınır güçleri ve Irak-Kürdistan bölgesinden çeşitli güçlerin bölgede olduğunu fakat PKK'dan hiçbir unsurun orada olmadığını ifade etti. PKK'nın iddiasına göre Türkiye 11 Ağustos tarihinde Irak ordusunun iki üst düzeyli askeri hedef alarak öldürüldü. Irak'ta yetkililer ise Duhok saldırısının başından itibaren Türkiye'yi sorumlu tutarak saldırıyı kınadılar.
Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldırısı ardından Türkiye'deki bazı televizyon kanalları Iraklı gruplar tarafından hacklendi. Saber'in News'un bildirdiğine göre Türkiye'deki bazı televizyon kanalları canlı yayın sırasında 1877 adlı Kürt ve El Tahiri Iraklı gruplarca hacklendi. Olayın failleri Irak bombardımanını durdurun, Kürdistan bombardımanını durdurun mesajını söz konusu kanallarda yayınladılar. Bu arada Irak'ta Türkiye vize verme merkezleri dünden beri Türkiye yolcuların bir sonraki duyuruya kadar işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Irak'ta Türkiye vize işlem merkezlerinin çalışmalarını askıya alması kararı, bazı öfkeli Iraklıların bazı kentlerde Türkiye elçiliğine bağlı vize işlem ofislerine saldırısı ardından alındı. Öfkeli halk çarşamba günü Türkiye'nin Duhok eyaletine bir turistik merkeze saldırısı ardından Irak'ın bazı kentlerinde Türkiye temsilcileri önünde gösteri yaparak Türkiye bayrağını yaktılar.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Duhok vilayetinde Zahu ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Deutsche Welle'nin bildiğine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Duhok ilindeki saldırıya kınanarak sivillerin korunmasının her koşulda birinci öncelik olması gerektiği kaydedildi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğinde bulunuldu. Saldırının sorumlularının kim olduğunun ve ayrıntılarının da acilen açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Alman hükümeti Irak devletinin egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesine büyük önem vermektedir, dedi. Alman hükümetinin saldırıyı kınadığını dile getiren sözcü, sivillere yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, şartlar ne olursa olsun sivillerin korunması ve büyük öncelik, en büyük öncelik olmalıdır, dedi. Sözcü Irak-Kürdistan bölgesi dahil Irak'ı özellikle güvenlik ve ülkenin istikrara kavuşturması konularında desteklemeye devam edeceğiz, hedef ifadesini kullandı. Diğer yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebulgayt da dün yaptığı açıklamada Irak toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin çiğnenmesini reddederek Türkiye'nin Duhok bölgesine yaptığı saldırının uluslararası kuralların açık ihlali ve komşuluk ilkelerin çiğnenmesi olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Bloomberg'in bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmedi. Merkez Bankası karar metninde makro ihtiyati tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı, gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi. Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası, aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir denildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %14 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası geçen yılın Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 5 puan faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası bu yıl faizde değişiklik getirmedi. Geniş kapsamlı bir politika çerçevesinin gözden geçirme süreci devam ettiğini belirten Merkez Bankası, değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün İstanbul'da yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımı ile saat 16.30'da Dolmabahçe'ye ofisinde gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler yerel saate göre dün akşam yaptığı açıklamada dünyanın Ukrayna ve Rusya'nın gıda ve kimyasal gübrelerine erişimin ortamını oluşturmak için Genel Sekreter'in İstanbul'a gideceğini duyurdu. Bu Birleşmiş Milletler Sözcüsü Yardımcısı Ferhan Hak ise muhabirlere yaptığı açıklamada bu ziyaretin Genel Sekreter'in dünyanın Ukrayna ve Rusya'nın gıda ve kimyasal gübrelerine tam erişimini garanti etmek için yapılacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü TRT kanalına verdiği röportajda Ukrayna'dan tahıl ihracat koridoru ile ilgili nihai belgenin imzalanacağını duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, dünyada yaşanmakta olan olaylar sonucu Ukrayna'nın bir ülke olarak dünya haritasından silinebileceğini söyledi. Medvedev dün kendi Telegram kanalında yaptığı açıklamada 2014 darbesi ardından Ukrayna kendi bağımsızlığını kaybetti ve kolektif batının doğrudan kontrolü altına girdiğini ve güvenliğinin NATO tarafından sağlanabileceğini sandığını söyledi.
Haber çevreleri Suriye hava savunma sisteminin Şam'ın yakınlarında düşmana karşı koyduğunu duyurdular. El alem El Harbi sitesine bildiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride düşman İsrail'in bir hava saldırısında işgal edilen Golan'a birkaç füzeyle saldırı girişiminde bulundu. Siyonist rejim Şam etrafında birkaç noktayı da hedef aldı.
Rusya Adalet Bakanlığı bu ülkede Yahudi ajansının kapatılmasını istedi. Bu talep Rusya ve Siyonist rejim arasında gerginliğin yoğunlaştığı bir ortamda gündeme geldi.
Ve Yemen'de tarihseller uzmanlarından Abdullah Hüseyin saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyona üye ülkelerin batı ülkelerin desteğiyle Yemen'in tarihsellerinin büyük bir bölümünü çaldıklarını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Erdoğan açıklamalarında Tahran zirvesinin sonuçları hakkında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan bu bağlamda Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki varlığı ile ilgili olarak, Amerika bir defa Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır dedi. Amerikan ordusu Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ederken ülkenin petrolünü de çalıyor ve mali ve silahlı terör örgütlerine katkıda bulunuyor. Açıktır ki bu durum Suriye hükümetinin ve halkının zararınadır ve gelecekte bölge bağımsız ülke ve milletlerinin sorunlarını daha da arttıracaktır. Aynı zamanda deneyimler Amerika ve müttefikleriyle herhangi bir ittifakın Amerika'ya dostluk eli uzatan ülkelerin başarısız kalacağı ve bu sözde dostluğun sona ereceğini göstermiştir. Bu kapsamda Astana sürecinin garantör ülkelerinin 7. toplantısı İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla salı akşamı Tahran'da gerçekleştirildi. Astana sürecinin liderlerinin Tahran'daki toplantısının en önemli kısımlarından biri de İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesi ve tavsiyelerine dikkat etmesi oldu. Ayetullah Hamene'yi Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmede yaptığı konuşmada Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunu çok önemli gördüğünü ve Kuzey Suriye'ye yönelik bir askeri saldırıyla ilgili bazı gelişmelere atıfta bulunarak şunlara vurgu yaptı. Askeri bir girişim kesinlikle hem Suriye'ye hem de Türkiye'nin ve bölgenin zararına olacak ve Suriye hükümetinin beklediği siyasi eylemi gerçekleştirmeyecektir dedi.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütlerine olan nefretini işaret ederek terörle mücadele edilmelidir. Ancak Suriye'ye yapılacak bir askeri saldırı teröristlere de fayda sağlayacaktır. Elbette teröristler belirli bir grupla sınırlı değildir. Son zamanlarda bu ülkenin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere Türkiye'nin üst düzey yetkilileri Suriye'ye yeni bir askeri saldırı hazırlıklarından bahsettiler. Aslında eğer Türk askeri operasyonları Suriye'de yapılırsa Batı bağlantılı milisler ve tekfirci terörist gruplar bundan bir şekilde yararlanmaya çalışacak ve Amerika'yı yanında tutmaya odaklanacaktır. Gerçek şu ki Beşar Esad hükümetinin zayıflaması terör hareketlerinin güçlenmesine yol açacaktır. Türk ordusu terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini birkaç yıldır işgal ediyor. Bu girişim Suriye hükümeti ve halkı ve uluslararası toplum tarafından da kınanmış durumdadır. Şam'ı yöneten yasal hükümet Türkiye'nin askeri harekatını Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendiriyor. Sonuçta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarına göre Ankara hükümetinin Tahran'daki görüşmeden sonra Suriye'deki meşru Beşar Esad hükümetini zayıflatmak niyetinde olmadığı görülüyor. Bu durum Tahran toplumunun Tahran toplantısının önemli ve olağanüstü başarılarından biri olarak kabul ediliyor ve çok önemli. Aslanı sürecinin garantör ülkelerinden 7. toplantısı geçtiğimiz salı akşamı Tahran'ın ev sahipliğinde İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Aslan'ın görüşmesi 2017 yılında Suriye çatışmalarının çözülmesi ve savaşın yerinden edilenlerin belirsiz durumlar ve yıkımı sona erdirmesi amacıyla İran ve Rusya'nın girişimi ve Türkiye'nin desteğiyle başladı. Aslan toplantısının veya Suriye barış toplantısının ilk turu İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla Ocak 2017'de Kazakistan'da gerçekleştirildi. Aslan'a barış sürecinin 3 garantör ülkesi olan İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin sonlandırılması konusunda bazı görüş ayrılıkları yaşıyor. Kuşkusuz her 3 ülkenin de özellikle teröristlerle mücadele alanında ortak hedefleri var. Bu ortak noktalara rağmen ilgili ülkelerin Suriye meselesindeki bazı ihtilafları şimdiye kadar Suriye krizinin sona ermesini engellemiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan'ın Afganistan'da teröristleri desteklemekle suçlanmasıyla ilgili. Pakistan'ın Afganistan'daki büyükelçisi, Hindistan, Afganistan'daki terör gruplarını Pakistan'da güvensizlik oluşturmak için desteklemektedir açıklamasında bulundu. Pakistan'ın Kabil'deki büyükelçisi Mansur Ahmed Khan şöyle bir iddiada bulundu. Son 20 yılda Hindistan hükümeti Pakistan'da güvensizlik yaratmak için Afganistan'da faaliyet gösteren terörist grupları destekledi, onları eğitti ve mali gelir giderlerini sağladı. Pakistan Büyükelçisi Ahmed Khan ayrıca Hindistan'ın Afganistan'daki rolünü yıkıcı olarak nitelendirerek son birkaç 10 yılda Hindistan yıkıcı bir rol oynadı ve Afganistan üzerinden Pakistan'da terörist faaliyetler gerçekleştirdi dedi. Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Ahmed Khan ayrıca Taliban hükümetinin Afganistan toprağının Pakistan dahil başka hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağına dair güvence verdiğini ve Pakistan'ın bu sözü ve taahhüdü memnuniyetle karşıladığını belirtti. Hindistan'ı Pakistan'a karşı Afganistan'da bulunan teröristleri desteklemekle suçlamak, İslamabad'ın Yeni Delhi'ye yönelik en azından son 20 yılda izlediği bir politikanın parçasıdır. Aslında son 10 yıllarda Pakistan ve Hindistan'ın karşılıklı olarak birbirine karşı yoğunlaştırdığı politikaların devamı da sayılır. Pakistan hükümetine göre Hindistan, Tahrik Taliban ve IŞİD'in de aralarında bulunduğu Afganistan'da faaliyet gösteren başlıca terörist grupları destekleyerek Pakistan'ın güvenlik açıklarını arttırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Hindistan'ın bu gruplara finansal ve maddi destek sağladığı iddia edilmektedir. Afganistan'ın Taliban'ın otoriterliği ve bu ülkede kapsamlı bir hükümetin kurulmaması nedeniyle yaygın bir siyasi ve güvenlik istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğu bir durumda Afganistan'daki terör gruplarının faaliyet alanı artmış ve yoğunlaşmıştır.
Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana geçen yaklaşık bir yıl içinde IŞİD terör grubu diğer şehirlere göre daha güvenli olan Kabil'de dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda saldırı gerçekleştirmiş ve bu da Afganistan'da geniş çaplı protestolara da neden olmuştur. Afgan halkının farklı kesimleri ise bu sürece karşı ciddi itirazlarını bildirmiş ve Taliban hükümetinin güvenlik performansı ile ilgili eleştirilerine yoğunlaşmıştır. Pakistan'ın Kabil'deki büyükelçisinin sözleri, İslamabad'ın teröristlerin şekillenme ve ortaya çıkma alanı olan Afganistan'daki mevcut güvenlik ortamına da kızgın olduğunu ve böyle bir ortamda da Hindistan'ın aşırılık yanlılarını desteklemesi için uygun bir zemin olarak gördüğünü gösteriyor. Hindistan tarafından Pakistan'a karşı Afganistan'a karşı kullanılması iddialarının aslında bu zemini de eleştirdiği açık ve nettir. Tabii ki teröre destek suçlaması Hindistan'ın da defalarca Pakistan'ı suçladı ve hatta uluslararası kuruluşlarından ve diğer ortaklarından bu ülkeyi baskı uygulayarak aşırılıkçılığı desteklemeyi bırakmaya zorlamasını istediği bir konudur. Pakistan'ın yetkiler arasında Hindistan'ın Taliban yönetimi döneminde Afganistan'a insani yardım kullanarak bu gruptaki etkisini artırdığına dair bir endişe var ve bu mesele İslamabad'ın bir tehdit olduğuna inandığı Afganistan'da Hindistan'ın daha fazla varlığına yol açabilecektir. Pakistan'ın ulusal güvenliğinin ise bu şekilde daha fazla tehdit yaşayacağı öngörülmektedir. Hindistan'ın Pakistan'a ulusal güvenliği tehlikeye atmak için Afganistan'daki teröristleri desteklemekle suçlandığı bir durumda son aylarda İslamabad'daki bazı yetkililer iki ülke arasındaki bazı barış görüşmelerinin de yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 1401, Hicri Kameri 22 Zilhicce 1443 ve Miladi 22 Temmuz 2022 Cuma. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Zilhicce 60 yılında Resul-i İkrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselamın ashabından Meysem Tammar şehit düştü. İlk başlarda köle olan Meysem-i Tammar daha sonraları Hazreti Ali aleyhisselam tarafından satın alındı ve ardından serbest bırakıldı. İmam Ali aleyhisselam Tammar'ı çok severdi ve ona büyük saygı duyardı ve Tammar da aynı şekilde Hazreti Ali aleyhisselamı severdi. Meysem hurma satıcısı olduğundan dolayı Tammar adıyla bilinir. İmam Ali aleyhisselam Meysem'in şehadetinden yıllar önce onun şehit edileceğinden haberdar etti. O şehit edilmeden önce herkese Mevlası İmam Ali aleyhisselamın nasıl şehit edileceğini kendisine bildirdiğini söylemişti. O dönemdeki gaddar hükümdar imamın buyurduğunun aksine Meysem'i şehit edeceklerini istiyordu ancak İmam Ali Aleyhisselam'ın tahmin ettiği gibi onun dilini kestiler. Nihayet Tammar Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'ini açıkça desteklemesi suçundan dolayı Kufe hakimi Ubeydullah İbni Ziyad tarafından feci bir şekilde şehit edildi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 31-1367'de Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı bildirisinin İran tarafından kabul edilmesinden 4 gün sonra Irak diktatörü Saddam ordusu İran'ın güney bölgelerine yoğun bir şekilde saldırdı. Yaklaşık bir yıl önce onaylanan bu bildiride ateşkes mütecaviz devletin bildirilmesi, bu saldırı neticesinde hasar görenlere tazminat ödenmesi, esirlerin mübadelesi ve iki taraf güçlerinin uluslararası sınırlara geri çekilmeleri vurgulanmıştı. Irak'ın mütecaviz rejimi daha önce bu bildiriyi kabul etmişti ve onu kabul etmediğinden dolayı İran aleyhinde propaganda yaptı. Ancak İran'ın bu bildiriyi kabul ettiğinde Saddam rejimi bir kez daha İran'a saldırdı. İmam Hümeyni'nin kuvvetlerin bir araya getirilmesi ve düşmanın saldırısına yönelik savunulmasına dair fermanıyla Irak'ın Bağızcı ordusunun saldırısı hizmete uğradı ve Saddam'ın savaş yanlısı çehresinin gözler önüne serilmesine yol açtı. Saddam ve batılı destekçilerinin İran aleyhindeki 8 yıllık zorunlu savaşı nihayet Hicri Şemsi 29 Mordat 1367'de son buldu. 70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 31 Tir 1331'de Lahi Uluslararası Adalet Divanı İran petrolünün millileştirilmesine dair İngiliz devletinin şikayetini kabul etmedi ve İran lehine karar verdi. İran Milli Şura Meclisi Hicri Şemsi 29 İsvend 1329'da petrol sanayisini millileştirdi ve İngiliz devletinin İran'daki petrol kaynakları üzerindeki yağmalama girişimlerine son verdi. İran'daki petrol kaynaklarını yağmalamaktan büyük kar sağlayan İngilizler, Lahi Mahkemesi nezdinde İran'a karşı şikayette bulundu. İran'ın dönem başbakanı Doktor Musaddık ve İranlı avukatların gerekçeli düşünceleri, bir İngiliz petrol firması ile İran Milli Petrol Firması arasındaki dava dosyasını ele alma salahiyetine sahip olmadığı konusunda mahkeme yargıçlarını ikna edebildi. Aslında Uluslararası Lahi Mahkemesi, devletler arasındaki davaları ele alma yetkisine sahiptir. Adı geçen mahkemenin İran lehindeki kararı ardından İngilizler Amerika ile birlikte bir yıl sonra Musaddık hükümetini darbeyle düşürmeyi başardılar ve İran'daki petrolü tekrar kendi kontrolleri altına aldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Rapor krizi büyüyor.
Yeni Çağ.
Halkın alım gücü erirken Bitlis'e 48 milyonluk hükümet konağı.
Cumhuriyet.
Sarayda Kılıçdaroğlu telaşı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Tuncay Molla Veysoğlu 20 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Yüksek faizin nedeni Erdoğan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya ekonomisinde iflas riski olan ülkeler arasındayız. Gelişmiş ülkeler liginden kabile devletleri seviyesine. Türkiye'nin CDS yani kredi temerrüt takası primleri 900'ü aştı. Olağanüstü bir seviye. CDS primlerinin yükselmesi Türk ekonomisine güvenin baş aşağı gittiğini gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani borç verenler borcun zamanında ödenmeyeceğini öngörerek paralarına sigorta yaptırıyorlar. İşte o sigortanın primidir CDS. Yani Erdoğan'ın bizzat kendisinin ekonomide yarattığı riskin bedelidir. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ekonomi bilimi ile İnatlaşması hem devletin hem de özel sektörün borçlanma maliyetlerinin artmasına neden oldu. Maliyetler günün sonunda vatandaşın cebine yansıyor. Yani yoksul geniş kesimlerden para baronlarına kaynak aktarılıyor. Açlık çeken milyonların 3 kuruş kazancı siftah yapamayan işletmelerden alınan ya da harcamalar üzerinden hissettirmeden toplanan vergiler, Erdoğan'ın kötü yönetiminin neden olduğu açığa, borca, faize aktarılıyor. Yüksek faiz, yüksek kredi risk primi dövize ulaşmayı da zorlaştırıyor. Erdoğan'ın öngörülemez oluşu kırılganlığı arttırıyor. Ekonomi buhranın nedenini Gezi'ye, CHP'ye, dış güçlere bağlama hikayelerini vatandaşın karnı tok. Erdoğan bahane aradıkça danışmanları kendisine ayna tutmalı. AKP'li Metin Külünk de ekonomideki vahim tabloyu anlattı. Orta ve dar gelirlilerin AKP'den koptuğunu, iktidarın bir avuç azınlığa ve holdinge hizmet ettiğini söyledi. Külünk Erdoğan'a farkında değilsin, kötü yönetiyorsun, etrafında danışmanların da kötü dedi. Hukuk devletinin, Gazi Meclis'in denetim sisteminin üzerine beton döktüler. Kök sorun, demokrasiyi yok eden ucube sistem ve tüm yetkilerin tek bir akla, bir insan fıtratına bağlanmasıdır. CHP uzun yıllardır ilk kez Ankara'nın doğusunda yoğun bir seçim hazırlığı yapıyor. Saha çalışması grubunun 2,5 yıl her hafta pandemi dahil yaptığı ziyaretler, halkla buluşması anket sonuçlarında yansıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP ve AKP şeklinde devam eden parti sıralamasında Kılıçdaroğlu'nun hedefi ikinci sıraya oturmak. 15 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda Erdoğan'ın konuşmacı olduğu mitinge 4000 kişi katılmış, on binlerden binlere. AKP'nin milli bayramlardan daha çok önemsediği bir günün yıl dönümünde en üst seviyedeki yeme içme hizmetleri dahil yapılan onca hazırlığa rağmen katılım çok düşüktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye binasının camından bakıp düşük katılımı görünce yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada gündem oldu. İBB de on binlerce insanın geleceğini hesap ederek birçok noktaya seyyar büfeler yerleştirmişti. Erdoğan'ın meydanlardaki kalabalık üzerinden vereceği mesaj suya düşmüştü. İstanbul'u kaybeden Türkiye'de kaybeder ezberi yine kendini tekrar edecek.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 20 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde seçim tarihi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide gittikçe iyiye mi yol alıyoruz yoksa gittikçe daha mı kötüleşiyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 4-5 aya kalmaz düzeliriz sözüne göre çoktan düzelmiş olmalıydık. Hatta Nureddin Nebati'nin 6 ay uyusam ve sonra uyansam sözüne göre de süre çoktan bitti. Ama kabus hala devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İyiye gitmediğimizi net olarak herkes biliyor ve görüyor ama ülke yönetimi görmüyor. Bu muhalefet açısından bulunmaz bir nimet. Oturdukları yerden çok rahat seçim kazanabilirler. İyiye gitmediğimizi hem enflasyon şokundan hem de döviz piyasasından izleyebiliriz. Bakın, 35-45 milyar dolar bulamazsak bu kış çok ama çok zor geçecek. Kredi risk primi CDS'in 900'lere gelmesi bizim işimizin hiç kolay olmadığını gösteriyor. Dolar bazında %12-13 ile bile para bulamayabiliriz. Hatta Fed başta olmak üzere arttırılan ve artan küresel faizleri de ayrıca hesaba katmalıyız. Bu konuyu burada kenara koyalım. Gelecek dönemin sıkıntılı geçeceğine birkaç konuya bakalım. Gıdada tarladaki ürün fiyat artışı %148,9 ile adeta önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda yeni şokların yaşanacağını gösteriyor. Üretici fiyat artışının %138,3'e ulaşmış olması önümüzdeki dönemde fiyat artışının durmayacağına işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre %99,89'a gelen gıda fiyat artışının 3 haneye çıkmasının an meselesi olduğunu, benzer durumun TÜİK verilerinde de her an geleceği öngörülebilir. Kısaca işimiz hiç kolay değil. Baz etkisinin de bu işi kurtarmayacağını dün yazmıştım. Öyle Ankara'nın kurduğu pembe hayaller gerçeklerle pek alakalı değil. Aslında bütün bunlar, tekrar edeyim ki, muhalefet için bulunmaz nimet. Türk İş daha geçen ay açlık sınırını 6400 lira olarak açıkladı. Son yıllarda artan gıda fiyatları özellikle üretici kesimi çok zorluyor. 2021-2022 yıllarındaki gıda fiyat artışları çalışan sabit gelirlileri gıda harcamalarının gerisinde bıraktı. Bunu şu şekilde izah edeyim. Bu yıl başında asgari ücret 4250 liraya arttırıldığında gıda enflasyonu ve açlık sınırı yakalanmıştı. Oysa yıl ortasındaki ek zamla 5500 liraya yükselen asgari ücret hem açlık sınırının hem de gıda enflasyonu gerisinde kalmıştır. Ve asıl mesele şudur ki, önümüzdeki aylarda gıda ve açlık en büyük sorun olmaya devam edecek.
Akın Aydın 20 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde arabası olanlara da sosyal yardım veriyorlarmış başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Daha geçen hafta 2000'li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelirin şu anda 10 bin dolara geçtiğini ifade eden Çalışma Bakanı Bilgin, refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün ailelerin her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor demişti. Rakam ve oranlar ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından 2002 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye'nin ekonomisine dair bazı kıyaslamalarla açıkladı. Sayın Nebati bu kıyaslamalar ile alkış beklerken malumun itirafını yaptı. Artı Bakan Bilgin'in her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var sözünü de hiç etti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Konuyu anlayabilmek için sosyal yardım nedir ve sosyal yardımlardan kimler faydalanabilir sorusunu Molla Gogel'e sorun. Verdiği cevaplar ile Sayın Nebati'nin açıklamalarını yan yana koyun. Karşınıza bilinçli olarak yoksullaştırıldığımızın diğer ifadeyle iktidarın himmetine muhtaç hale getirildiğimizi göreceksiniz. Örneğin Sayın Bakan 2002 yılında 1 milyon haneye sosyal yardım yapıldığı ifade edilirken 2021 yılında bu rakamın 4,3 milyona ulaştığı ifade ediliyor. Yani AKP'den önce bu ülkede temel ihtiyaçlarını açlık sınırı karşılayamayan 1 milyon hane 4 milyon insan varken 20 yıllık AKP döneminde bu sayı 4 milyon 3 bin haneye yani 17 milyon insana çıkmış durumda. BTP lideri Hüseyin Baş her ortamda ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini tek tek sıralayarak bunları ekonomiye nasıl kazandırılacağını açıklayıp tek parti iktidarının bu zenginliği nasıl gizlediğini ortaya koyup milletin bilinçli bir şekilde fakirleştirdiğini iddia ediyor. Haklı mı? Haklı. Peki iktidar neden böyle bir mantık içerisinde? Çünkü milletimizi iyi tanıyor. Bir iyilik yap, ardından bir ayet ve hadis oku, 40 yıl oyunu al. Mantık budur. Hayır diyorsanız şöyle bir mantık ortaya koyalım. Bir hükümet düşünün ki 20 yıldır ekonomiyi şahlanış olarak tabir etsin. Dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu, hatta pandemide bile dünya küçülürken biz büyüdük desin. Her ay ihracat rakamları üzerinden nasıl destan yazdıklarını anlatsın ama günün sonunda biz 4 milyon 3 bin haneye geçinmeleri için sosyal yardım yapıyoruz desin.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İnsanları kurtaracak, vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde de belirttiğimiz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu beklemek, büyük zuhur olayına hazırlanmak, intizar anlamına gelir. Bu kutsal beklentiyi sürdürmek, aydınlık ve ideal bir gelecek için umut ışığını canlı tutmak demektir. Ayrıca eğer zuhur için beklemek, gerçek bir bekleyiş ve intizar ise birey ve toplum üzerinde olumlu ve yapıcı bir etki yaratacaktır. İnançlı bir insan, İslami ve Mehdi toplumunun oluşmasına yol açacaktır. İslam peygamberi ve onun ehli beyti, zuhur bekleyişinin birçok faydalı sonucu olmasını bilerek Sahibüzzaman aleyhisselam için intizar ile ilgili büyük ve önemli erdemler ve mükafatlardan bahsetmişlerdir.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zuhuru beklemeyi ibadet saymış ve sabırla beraber zuhuru beklemek de ibadettir diye buyurmuştur. Hatta başka bir hadiste bunu en yüksek ibadet olarak adlandırmıştır. Fereç veya zuhuru beklemekle ilgili pek çok rivayette zikredilen bu önemli ve düşündürücü açıklamalar onu namaz, oruç, hac ve diğer ibadetlerin yanına yerleştirmiş, hatta onlardan üstün kılmıştır. Büyük bir insanın gelişi, ibadetleri en güzel şekilde tüm dünyaya yayan bu vaka için zuhur zemini hazırlayacaktır. Bir diğer yandan ise zuhuru beklemek en iyi amel olarak adlandırılmıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Ümmetimin en hayırlı amelleri Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü zuhuru beklemektir. Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Zuhuru bekleyin ve ilahi rahmetin esintisinden ümit kesmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak katında en sevilen amel zuhuru beklemektir. Resulullah Efendimizin Ehl-i Beytinin de aynı konuda konuşmaları ve tavsiyeleri vardır.
Bu tür hadisler zuhuru sadece bir ibadet olarak değil, önemli bir fiil ve amel olarak gördükleri için oldukça açık ve net bir şekilde zuhuru beklemek öneminin manasını sunmaktadır. Zuhuru beklemeyi bir amel olarak kabul eden hadisler, zuhuru beklemenin sadece mevcut sağlıksız duruma üzülmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda bu durumun ortadan kaldırılması ve kıyama zemin hazırlanması için çaba gösterilmesi gerektiği görüşünü tam olarak teyit etmektedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bunu şöyle ifade ediyor. Fereci beklemek amellerin en üstünü olarak vurgulanmıştır. Belli ki intizar bir ameldir. Amelsizlik ve pasiflik değildir. Yanlış düşünülüp intizarın bir köşeye çekilip bekleme süreci olduğu düşünülmemelidir. İntizar bir ameldir, hazırlanmaktır, gönülde, insanın da içindeki motivasyon yükselişidir. Her alanda zindelik, hareketlilik ve dinamikliktir. İmam Zaman aleyhisselamın zuhuru için bekleyişte olmanın önemi o kadar büyük ki, kimi hadislerde dinin erkanı ve ilkelerinden sayılır çünkü onları hayatta tutmuştur. Bu ilkeler ve temel taşlar ise Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru döneminde dünyada yaygınlaşacaktır.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhurunu beklemek bu kadar önemli ve faziletli iken şüphesiz gerçek bir muntazırın Allah katında büyük bir mükafatı vardır. Peygamber Efendimiz ve büyük imamlarımız onları mümin, salih ve takvalı olarak kabul etmişlerdir. İmam Sadık aleyhisselam, Hazreti Mehdi zuhurunu bekleyenleri ilahi evliya olarak adlandırmış ve onları şöyle tarif etmiştir. Bize uyanlara, bizim kaimimize uyanlara selam olsun. Gaybeti döneminde onun zuhurunu bekler ve zuhurunda da ona uyarlar. Onlar hiç korku ve üzüntü duymayacak Allah'ın velileridir.
Tahran Radyosu.
İmam Seccad aleyhisselam, Sahibu Zeman aleyhisselamın muntazırlarını tüm zamanların en büyük insanları olarak nitelendirmiş ve oğulları İmam Bakır aleyhisselam da bunların ödüllerinin geceleri sürekli oruç tutan, hayatta olan biri kadar görmüşlerdir. Son olarak İmam Sadık aleyhisselam onların durumu hakkında şöyle buyurmuştur. Emrimizin yolunu, zuhurunu bekleyen ve gördüğü zulme ve korkuya karşı direnen biri yarın kıyamet gününde aramızda olacak. Bu faziletler Hazreti Mehdi aleyhisselamı beklemelerinden dolayıdır. Çünkü onun dini ihya etmesine ve değerleri diri tutmasına yardım etmeye hazırdırlar.
Kurtarıcının zuhur yoluna bakan kişi bilimsel, kültürel ve askeri cihada hazırlanır. Hadis ve rivayetlerde böyle bir muntazıra çok sevap verilir ki konumunu gösteren örneklerde mevcuttur. Bu muntazır sadece cihada ve düşmanla yüzleşmeye hazır hale gelmesine rağmen Peygamber Efendimizin ordusundaki fedakar mücahitler ve Hazreti Mehdi aleyhisselam askerler arasında yer almış gibi olur. İslam peygamberinin şerefli torunu İmam Sadık aleyhisselam bu muntazırların durumunu şöyle anlatıyor. İmam Mehdi'yi beklerken ölen sizlerden biri İmam Kaim aleyhisselam ile aynı çadırda yer almış gibi olur. İmam bunun buyurduktan sonra duraksar ve şöyle buyurur. Hayır, imamın yanında savaşan biri gibi olur. Hatta Allah'a yemin ederim ki o Resulullah'ın yanında şehit edilen kimse gibidir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakiki bir muntazırının yüce konumu ve mükafatı, o imamın ferecine hazır oluşundan ve ona olan büyük ilgisinden ve hasretindendir. Böyle bir insan eğer sahibi zaman aleyhisselam ortaya çıkarsa, onunla birlikte İslam devleti kurmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak yalnızca ortaya çıktıkları sırada yaşayan nesil harekete geçmeye hazır olduklarını gösterebilir. Sayısız hadis-i şerifler göstermekte ki Allah'ın vaat ettiğine gerçek hizmet edenlerin hepsi çok değerli faziletlere ve mükafatlara sahiptir. Resulullah Efendimiz'den ilginç bir hadis-i şerif vardır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır diye. Bu hadise göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ferici ümidiyle muntazır olan yüce makamlı insanlar, ayrıca başkalarını da buna teşvik edenler birçok mükafatı hak ediyorlar. Çünkü onlar aslında kendilerini ve başkalarını hakkın batıla galip gelmesine ve vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın adil yönetiminin dünyada yerleşmesi için hazırlamışlardır.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın gelişini bekleyen ve bunu içten isteyenler, onun yüce gayeleri yolunda bağlılıklarını ve fedakarlıklarını şöyle ifade ederler. Benim için günler uzarsa ve ömürler uzarsa muhabbetinden, tevekkülünden, güveninden, intizarından ve zuhur bekleyişinden başka bir şey olmayacak. Yanında savaşacağım günü bekliyorum. Efendim, parlak bayrağını ve dönemini görürsem emrine amadeyim. Nehyine de amadeyim. Şehadet makamına yanında ulaşmak istiyorum. Saadet ve zaferi senin yanında istiyorum.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Vakıa suresinin 75 ila 82. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fela ukusimu bimevâki'in nucum. Ve innehu lekasemun lev te'lemun azim. İnnehu lekur'anun kerim. Fî kitâbin meknûn. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmelidir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka, onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Geçen birkaç programda kıyamet konusunun kâfirler ve inkar edenler tarafından tekzip edilmesine değindik. Hiç şüphesiz bizim kıyametten bilgi edinebileceğimiz tek yol vahiy yolu ile peygamber tarafından insana iletilen bilgilerdir. Fakat inkar edenler vahiy ve nübüvveti kabul etmedikleri için kıyameti de kabul etmiyorlar. Bu ayetler yıldızlara yemin ile başlıyor. Bugün insana kainatta milyarlarca yıldızın olduğu, onların konumu ve bulunduğu yerin semada belli olduğu aşikar olmuştur. Bu yıldızlar kendi rotalarında hareket ediyor ve bu rotalar ve hatta hızlar ise çok dakik olarak hesaplanmıştır. Bu olayın en bariz örneği ise içinde bulunduğumuz güneş sistemidir. Bilim insanlarının çalışmalarına göre güneş sisteminde bulunan gezegenlerin rotaları her düşünürü hayrete salacak kadar dakik hesaplanmıştır. Burada Kur'an-ı Kerim'in yıldızların konumu ve rotalarına yemin etmesinin önemi anlaşılıyor. Hatta bu bile Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri sayılır. Ayetlerin devamında Kur'an-ı Kerim'in ihtişamı ve yüce marifine değiniliyor ve şöyle buyuruyor. Semayı onca azametiyle yaratan ve milyarlarca yıldızı belli rotaya yerleştiren Allah, sizi hidayete erdirmek için Kur'an-ı Kerim'i nazil etmiştir. Bu kitap insanın kemale ermek ve yücelmek için ihtiyacı olan tüm gerçek ve marifi, her türlü hatadan uzak, cömertçe bizlere sunuyor ve bu konuda asla bencil davranmıyor. Tabii ki bu mu'ariften yararlanabilme şartı ise hakikat talep, temiz bir motivasyona sahip olmaktır. Bu yüzden inatlaşan ve ruhları kirlenen insanlar onun dünya ve ahiret ile ilgili gerçeklerinden yararlanamazlar. Bu ayetler bizlere bunları öğretiyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yıldızların konumu ve bulunduğu yere yemin etmiş ve bu konu üzerine vurgu yapmıştır. Bu muazzam dünyayı yaratan Allah, insanları kemale erdirmek ve geliştirmek için Kur'an-ı Kerim'i nazil etmiştir. Evet, tekvin ve teşri Yüce Allah'ın elindedir ve hepsi aynı kaynaktan geliyor. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamıdır. Bu kitap sadece kelimeler ve cümlelerden ibaret değildir. İçeriği yücedir ve Allah nezdinde korunmaktadır. Her türlü çirkin ve kötü sözden müberradır ve mümin insanların izzet ve kerametine sebep olmaktadır. Çirkinliklere bulaşan ruhlar Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini anlamak ve kabullenme gücünden yoksunlar ve temiz olanlardan başka kimse Kur'an-ı Kerim'in hidayetinden yararlanamaz. Kur'an-ı Kerim'in yüce marifini önemsiz saymak ve onları değersiz ve hor görmek, insanı kıyameti inkar etmeye ve yalanlamaya sevk eder. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع فقير. Şimdi hep birlikte Vakıa suresinin 83 ila 87. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
Can boğaza geldiğinde onu geri döndüresenize, oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndüresenize. Bu ayetler bir kez daha kıyamet konusuna dönüyor ve ölüm anına değinerek şöyle buyuruyor. Sizlerin ölüm ve yaşamınız Allah'ın elindedir ve sizlerden birinin ölüm anı gelince kimsenin elinden bir şey gelmez. Hatta uzman doktorlar bile modern sağlık cihazlarla ölmekte olan bir hastanın tedavisinden acizler ve sadece bu süreci eli kolu bağlı izlemeye duruyorlar. Allah'ı inkar eden ve insanın bilim ve gücüne dayanan kimse ise, acaba yakınlarından biri ölmekteyken buna engel olup onu tekrar hayata geri getirebilir mi? İnsan, Allah'ın iradesi ve gücüne teslim olduğunu ve dünyada ondan başka bir iradenin olmadığını nasıl itiraf etmez? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İnsanın canını alan ve kimsenin ona engel olamayan aynı güç, kıyamette de ona tekrar canını verir ve kimse onun iradesini engelleyemez. Ölüm anında Allah insana akrabalarından daha yakındır, fakat başkaları bu gerçeği anlayamaz. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. Lebbeyke kad lebbeytu lek. لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك. Şimdi Vakıa suresinin 88 ila 98. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm.
Fakat ölen kişiyi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu surenin başından insanlar üç gruba ayrıldı. Mukarrebler, saadete erenler ve sapanlar. Vakıa suresinin son bulduğu bu ayetler bir kez daha bu üç gruba işaretle şöyle buyuruyor. Ölüm anında berzah alemine girene kadar bu üç grubun şartları farklı olur ve kıyamete kadar da devam eder. Mukarrebler iman ve salih amellerde öncü olanlardır. Dünyanın zorluklarından kurtulur ve refah ve huzur ve nimete ererler. Saadete erenler de saadet ehli ve temiz olanlar tarafından karşılanır ve onlarla beraber olurlar. Fakat sapkınlığa düşüp kıyameti tekzip edenler ölüm anından itibaren azaba düşer ve cehenneme girecekleri kıyamete kadar bu durumda yaşarlar. Bu surede kıyametle ilgili açıklanan şeylerin tümü hak ve yakindir. Ve iman ehli olanlar ise ona inanırlar. Onlar Allah'ın kendi kullarına her türlü zulümden münezzeh bilir ve her zaman onu tesbih ederler. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. İnsanlar genelde ölümden korkar ve onu zor ve acı biliyorlar. Fakat ilahi dergaha yakın olanlar için ölüm birkaç büyük nimete ulaşma girişidir. Ölümle dünyanın acıları ve zorluklarından kurtulur, rahata ve huzura kavuşurlar. İlahi lütuf onları sarar ve sonsuz mutluluğa ererler. Ölüm anından itibaren iyiler ve kötülerin mükafat ve cezaları başlar ve kıyamete kadar devam eder. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Velayeti bölgeden Amerikan kalıntılarının ihracı kuvvetle devam etmeli. Tahterevançı Suriye karşı tek yanlı yaptırımların kaldırılmasını istedi. Emir Abdullayan, Amerika aşırı taleplerini bir kenara bırakması gerektiğini belirtti. Garibabadi Avrupa'nın çelişkili tutumunu eleştirdi. Merkez Bankası Başkanı, dış finansal işlemlerimizde doları zamanla işlemden kaldıracağız. İran ve Rusya arasında doğal gaz işbirliği geliştiği bildirildi. PKK Duhok saldırı sorumluluğunu reddetti. Türkiye televizyonları hacklendi. Almanya'dan Duhok'taki saldırıya da kınama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi sabit tutacağını belirtti.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.